31. Ayrım, sayfa 394. 4 Şubat 1922'de hariciye vekili Yusuf Kemal Tengirşenk, Türkiye'nin ulusal davasını savunmak amacıyla Avrupa'ya gitmek için meclisten izin istedi. İzin verildi ve İzmit'e gelen Yusuf Kemal bir Fransız torpido botunun koruması altındaki özel bir trenle İstanbul'a gitti. Dipnot Goloğlu, cilt 4, sayfa 227. İstanbul'da İtilaf Devletleri'nin yüksek komiserleriyle temas kurdu. İngiliz Yüksek Komiseri Sir Horace Rumbold, Yusuf Kemal'in bağımsız ve toprak bütünlüğüne sahip bir Türkiye kurmak amacından ayrılmamak konusundaki azmine hayran kaldı. Birkaç gün sonra Rumbold, Fransa Yüksek Komiseri General Pelle'nin Yusuf Kemal'e Yunanistan'a destek veren İngiltere'ye karşı Fransa'nın Türkiye'yi savunacağı sözünü verdiğini öğrendi. Dipnot Gilbert, sayfa 249. Yusuf Kemal yüksek komiserler arasındaki güvensizlikten yararlanmanın ötesine geçti. Sadrazam Tevfik Paşa ve Hariciye Nazırı Ahmet İzzet Paşa ile de görüştü. 20 Şubat'ta Sultan Vahdettin'in huzuruna kabul edildi. Ankara hükümetinin sadakati konusunda padişaha güvence verip Mustafa Kemal'in meclisi tanıması konusundaki ricasını kabul etmesini istedi. Vahdettin gözlerini kapadı ve sesini çıkarmadı. Dipnot Goloğlu, cilt 4, sayfa 228. Böylece eski konumunu tekrar ele geçirmek için son fırsatı da kaçırmış oldu. Bu görüşme duyulunca meclis öfkeye kapıldı. Mustafa Kemal, Yusuf Kemal'in özel bir görevle İstanbul'a gönderilmiş olduğunu kabul etti. Padişah meclisin kararlarına uyacağına söz verirse onunla görüşebileceği bildirilmişti. Mustafa Kemal, hariciye vekilinin yanlış bir yöne sürüklendiğini iddia etti. Padişahın kendisiyle görüşmek istediği bildirilmiş ve sonra da ricacı konumuna düşürülmüştü. Dipnot, adı geçen eser, sayfa 231, nutuk sayfa 430. Pek ikna edici bir sav değildi. Eğer Mustafa Kemal Sultan'ın desteğini almanın hala yararlı olduğuna inanmasaydı böyle bir görevi onaylamazdı. Yusuf Kemal ile padişahın hariciye nazırı Ahmet İzzet Paşa, Fransız, İngiliz ve İtalyan dışişleri bakanlarıyla görüşmek üzere farklı yollardan Paris'e gittiler. Konferansın toplanmasından önceki akşam Hindistan Genel Varisi Lord Reading'in Yunanların İzmir'den çekilmesi ve İstanbul ile Doğu Trakya'nın Türklere bırakılması çağrısını açıklaması, İngiliz Dışişleri Bakanı Lord Curzon'un konumunu zayıflattı. Dipnot Gilmer, sayfa 538. Bu durum 18 Mart'ta Yusuf Kemal'in Lord Curzon'a bildirdiği Yunanların Anadolu'dan çekilmesinin herhangi bir anlaşmanın ön koşulu olduğu görüşünü destekledi. Dipnot Gilbert, sayfa 249. 22 Mart'ta İtilaf Devletleri Yunanistan ile Türkiye arasında bir ateşkes imzalanmasını önerdiler. Dipnot Nutuk, sayfa 431. Yunanlar bazı ufak tefek değişiklikler yapılması koşuluyla kabul ettiler. Dipnot Lovell and Smith, sayfa 255. Bu öneri İstanbul üzerinden Ankara'ya ulaştığında Mustafa Kemal Batı cephesini teftiş ediyordu. 24 Mart'ta Ankara'nın batısında Sivrihisar'da vekilleriyle buluştu ve verilecek yanıt hazırlandı. Öneri prensipte kabul ediliyordu ancak ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihte Yunanlar geri çekilme işlemini başlatacaklardı. Ne var ki Ankara'nın yanıtı üzerindeki tartışmalar 26 Mart'ta İtilaf Devletleri'nin bir barış anlaşması için öne sürdükleri koşulların yayınlanması üzerine önceliğini yitirdi. Yeni önerilen koşullar arasında Edirne ile Doğu Trakya'nın bir bölümünün Yunanistan'a bırakılması da vardı. İzmir tekrar Türklere verilirken yabancılara tanınan ayrıcalıklarda yapılacak değişiklikler önceden görüşülecekti. Ve Sevr Anlaşması ile 50 bin askerle sınırlanan Türk ordusunun gücü 85 bin askere çıkartılacaktı. Büyük Millet Meclisi ordusunda yaklaşık 200 bin asker bulunduğundan bu son öneri tümüyle saçmalıktı. Yine de Mustafa Kemal İtilaf Devletleri ile temasını kesmedi. Bir ateşkes anlaşması üzerine görüşmek amacıyla İzmit'te bir toplantı yapılmasını önerdi. Bu öneri daha farklı toplantı yerlerinin yararları üzerinde sonuçsuz tartışmalara yol açtı. İtilaf devletlerinin işgali altındaki İstanbul'un Beykoz semti ya da belki Venedik bu toplantı için daha mı uygun olurdu? Dipnot, Nutuk, sayfa 431-434. Mustafa Kemal pazarlığı uzatmak istemekte haklıydı. Kendi ordusu güç kazanırken Yunanlıların morali gitgide bozulmaktaydı. Papoulas 25 Mayıs'ta istifa etti ve başkomutanlık görevine aklının pek yerinde olmadığına yaygınlıkla inanılan General Yorgo Hagiannestis getirildi. Cepheyi dolaşan Hagiannestis bir Türk saldırısının kolaylıkla geri püskürtülebileceğine karar verdi. Bu hayalin etkisinde kalarak Atina hükümetinin yapmayı planladığı son saldırı için Anadolu'dan 3 alay ile 2 taburun Trakya'ya kaydırılmasına izin verdi. Dipnot, Llewellyn Smith, sayfa 264, 273, 274 ve 277. Böylece güç kazanan Trakya'daki Yunan birliklerine İstanbul'a yürüme emri verildi. Yunan Dışişleri Bakanı Yorgos Baltazis, Atina'daki İtilaf Devletleri temsilcilerine yalnızca Osmanlı başkentini işgal etmenin barış anlaşmasının sonuca ulaşmasını sağlayacağını bildirdi. Bu iddia İngiliz hükümeti için bile fazlaydı ve 29 Temmuz'da Yunanistan'a tarafsızlığı kabul edilmiş olan İstanbul ve Boğazlara yapılacak bir müdahalenin İtilaf güçleri tarafından engelleneceği bildirildi. Dipnot adı geçen eser sayfa 278. Fransız General Sharpe komutasına İngiliz ve Fransız birlikleri İstanbul'u korumak için Çatalca mevzilerine gönderildi. Yunan savaş gemilerini karşılamak için güçlü bir İngiliz filosu denize açıldı. Başkentin savunulması için Osmanlı hükümeti 20 bin asker vermeyi önerdi. Ama onlara gerek yoktu. Yunanlar geri çekildiler ve Lloyd George'un dostça gibi görünen fakat tehlikeli bir biçimde yanıltıcı olan bir cümlesiyle ödüllendirildiler. 4 Ağustos'ta Avam Kamerası'nda konuşan Lloyd George, Yunanların tüm güçleriyle savaşa girişmelerine izin vermiyoruz. Kemalistler bu küçük ülkeyi sonunda yorgunluktan bitirecekleri umudu taşıdığından böyle bir şeyin sonsuza dek sürüp gitmesini istemeyiz. Dipnot adı geçen eser sayfa 282-283, Gilbert sayfa 255-256. İngiltere'nin Yunanlara destek vermek için somut bir girişimde bulunabileceği tehdidi, İtilaf güçlerinin Yunanları Anadolu'dan çekilmeye zorlayacağı konusunda Türklerde hiçbir umut bırakmadı. Temmuz ayında Yunanlar ile İtilaf güçleri İstanbul dışında çatışmaya hazırlanırken, Mustafa Kemal yakın dostu olan Dahiliye Vekili Fethi'yi Okyar, Paris ve Londra'ya gönderdi. Paris'te Başbakan Raymond Poincaré ile görüşen Fethi Okyar, "Zaferi kazanabiliriz fakat kan dökmekten çekiniyoruz." açıklamasını yaptı. Dipnot Tansel Cilt 4 sayfa 157. Ama Londra'da ne Lord Curzon ne de vekili A.J. Balfour ile görüşebildi. Mustafa Kemal'e göre Fethi Okyar Ankara'ya maksadı milliyemizin istihsali ancak faaliyeti askeri ile kabil olabilecektir. Başka tetkika, başka tefsire mahal yoktur raporunu verdi. Dipnot ASD Cilt 1 sayfa 267. Ulusal amaçlarımıza ancak askeri yollardan ulaşabiliriz. Bu konuda daha fazla inceleme ya da yorum yapmaya gerek yok. Fethi ise daha sonra yolculuğun amacının zaman kazanmak ve İngiltere'nin planlanan Türk saldırısına müdahale etmek için somut bir adım atmayacağını güvence altına almak olduğunu söyleyecekti. Ne var ki 19 Ağustos gibi geç bir tarihte Türk milliyetçilerinin Paris'teki temsilcisi Fethi'ye bir ateşkes anlaşmasının hazırlık çalışmalarının yürütüldüğü Venedik'e gitmeye hazır olmasını söyledi. Dipnot Orbay, Editör Kutay, 3'te 1'de bir adam, sayfa 308-309. Öyle görünüyor ki bu nedenle diplomatik görüşmelerin Türk saldırısını beklemek zorunda olduğu kararını ne Fethi ne de Paris ya da Roma'daki milliyetçi temsilciler önermişti. Bunlar İtilaf devletlerinin olası tepkileri konusunda rapor verirken iyi niyetle pazarlıkları sürdürüyorlardı. Saldırıya geçme zamanının geldiği kararını veren onlardan aldığı raporlara dayanan Mustafa Kemal olmuştu. Saldırı planları bir önceki sonbahardan beri tartışılıyordu. İsmet Paşa Batı cephesini güçlendirmek için daha fazla zamana gereksinimi olduğunu belirttikçe planlar üzerinde tekrar tekrar değişiklikler yapılmıştı. Haziran ayında İzmit'e yaptığı yolculukta Mustafa Kemal ordunun durumunu İsmet İnönü, Fevzi Çakmak ve Milli Müdafaa Vekili Kazım Özalp ile görüştü. Sonra 23 Temmuz'da Akşehir'deki Batı Cephesi karargahına gitti. Ertesi gün İngiliz General Townshend ile görüşmek üzere Konya'ya geçti. 1918 Ekim'inde Türkiye ile ateşkes pazarlığını başlatan Townshend, barışçıl ilişkiler kurma yolunda ilerlemeye çalıştığından bu toplantı Mustafa Kemal'in cepheleri dolaşması için iyi bir bahane yaratmış oldu. Sonra Akşehir'e döndü ve 28 Temmuz'da üst rütbeli komutanlar iki subay takımı arasındaki futbol maçını izleme bahanesiyle bir araya geldiler. Saldırı planının son hazırlıkları birkaç gün sürdü. 4 Ağustos'ta Mustafa Kemal Ankara'ya döndü. Kararlı olduğu kadar ihtiyatlıydı ve kendisini hem yurt içinde hem de dışında güvence altına almaya çalışıyordu. Rauf Orbay başkanlığına toplanan hükümet her türlü sonucu göze alarak başkumandanın saldırı planlarının kabul edildiğini kayda geçti. İsmet Paşa 6 Ağustos'ta saldırıya hazırlanmaları için ordu ve kol ordu komutanlarına gizli emirler gönderdi. Dipnot, Nutuk, sayfa 446-447, İsmet İnönü, Cilt 1, sayfa 283-287, Erikan, sayfa 769-795, Tansel, Cilt 4, sayfa 154-155. Anadolu'daki Türk ve Yunan ordularının gücü hemen hemen eşitti. Yunanlıların 225 bin askerine karşılık Türk ordusunda 208 bin asker bulunuyordu. Ama Yunanlar daha iyi donanımlıydı. Daha fazla makineli tüfekleriyle sahra topları vardı. Ve motorlu araç sayısından çok üstündüler. Dipnot, Erikan sayfa 785. Türk ordusunun ise iki avantajı vardı. Ağır silahlarının sayısı fazlaydı ve süvari birlikleri Yunanlara oranla daha güçlüydü. Yunan ordusu Marmara Denizi kıyısında Gemlik'ten başlayıp Eskişehir, Kütahya ve Afyon Karahisar'daki mevzilere kadar uzanan, oradan da güneybatıya dönüp Ege Denizi'ne doğru Menderes Irmağı boyunca ilerleyen ve böylelikle kuzeybatı Anadolu'nun tümünü çevreleyen 400 mil uzunluğunda bir cepheyi savunmaya çalışacaktı. General Hacıyan Estis, üçüncüsü kuzey, ikincisi orta ve birincisi güney kesimlerini savunmaktan sorumlu üç kol orduya ayrılan Yunan ordusuna İzmir limanında demirli bir savaş gemisindeki karargahından komuta etmekteydi. İsmet Paşa'nın batı cephesi karargahında hazırlanan plan, Afyon yöresini tutan Yunan güçlerine güneyden saldırarak büyük bölümünün birbiriyle temasını kesmeyi amaçlıyordu. Saldırı için seçilen kesim zorlu engelleri olan dağlık bölgeden geçiyordu. Türkler Kocatepe adıyla bilinen yaklaşık 2000 metre yüksekliğindeki tepeyi tutmuşlardı. Karşılarındaki Yunan güçleri ise neredeyse 1500 metreye yaklaşan daha alçak, daha dik tepelerin üzerinde sağlam tahkimatlar yapmışlardı. Saldırıya geçenler daracık vadilere inmek ve Yunan mevzilerine tırmanmak zorundaydılar. Ama bunu yapmadan önce topçu ateşiyle Yunan atlarının gevşetilmesi gerekiyordu. Yunan cephesinin en güçlü noktasına yapılacak saldırı için son derece cesur bir plan gerekmişti. Malzeme ikmalinin zorluğunu göz önünde bulunduran Türk Başkomutanlığı tek bir öldürücü darbe indirme kararı almıştı. Öne sürülecek olan Nurettin Paşa'nın 1. ordusu, daha kuzeydeki Yakup Şevki Paşa'nın 2. ordusundan takviye birliklerle güçlendirilmişti. Bu birlikleri ve Fahrettin Paşa'nın güneydeki 5. süvari kol ordusunu buraya getirmek 3 hafta sürmüştü. Yakup Şevki Paşa kendi askerlerini Yunanlılar Ankara yönünde saldırıya geçtikleri takdirde çok zayıf kalacağını öne sürdü ama itirazlarına kulak asılmadı. Türk ordusu cephenin tümü boyunca bir saldırıya kalkışamazdı ve ancak bir tek bölgede üstünlüğü elde etmek zorundaydı. Dipnot, İsmet İnönü, Cilt 1, sayfa 283-285. Mustafa Kemal 17-18 Ağustos gecesi arabayla Ankara'dan yola çıkıp 20 Ağustos'ta Akşehir'deki Batı Cephesi karargahına ulaştı. Yolculuğunu gizli tutmak için her türlü önlem alınmıştı. 21 Ağustos'ta başkumandanın Çankaya'daki evinde bir çay partisinin düzenleneceği ilan edilmiş, Konya'daki postaneye kesin sansür uygulanmaya başlamış, ordunun tüm hareketleri gece karanlığına alınmış ve askeri yazışmalarda kazanılacak başarıların pek fazla vurgulanmamasına karar verilmişti. 25 Ağustos günü Mustafa Kemal 1. Ordu savaş karargahına ulaştığı zaman Anadolu'nun dış dünya ile bütün iletişimi kesilmişti. Ertesi sabah gün doğarken saldırı için seçilen kesime bakan Kocatepe'de Mustafa Kemal, İsmet, Fevzi ve Nurettin Paşalar toplandı. Saldırı güneydeki Afyon kesimini ana hedef alan topçu ateşiyle başladı ve karşısındaki daha üstün düşman gücünü olduğu yerde tutabilmek için saldırıya katılması emredilmiş ama asker sayısı azaltılmış olan daha kuzeydeki 2. ordunun cephesine kadar uzatıldı. Türk topçularının isabetli atışları Mustafa Kemal'i sevindirdi. Kısa bir süre sonra Yunan toplarının sesleri kesildi ve nedeninin gözlem noktalarının vurulmuş bulunması olduğu sonradan anlaşıldı. Dipnot, ASD, Cilt 1, sayfa 271. Ama Türk piyadeleri ilerleyince Kocatepe'nin karşısındaki tepeleri tutan Yunanlıların güçlü direnişiyle karşılaştılar. Bazı tepelerdeki mevziler birkaç kez el değiştirdi. Akşam üstüne doğru Türk birlikleri önemli kazançlar elde etmişler ama Yunan hattını yarmayı başaramamışlardı. Ne var ki Türklerin hücum arzusu açıkça ortadaydı. Mustafa Kemal 57. Tümen Çiğil Tepe'yi almayı başaramayınca büyük savaşta birlikte çarpıştığı tümen komutanı Albay Reşat'tan bir açıklama istedi. Reşat yarım saat içinde tepeyi ele geçirmeye söz verdi. Mustafa Kemal tümen karargahını ikinci kez aradığında Reşat'ın intihar notu kendisine iletildi. Yarım saat zarfında size o mevaziyi almak için söz verdiğim halde sözümü yapamamış olduğumdan dolayı yaşayamam. Mustafa Kemal olayı meclise aktarırken bu misali Reşat Bey'in o hareketini takdir etmek için söylemiyorum. Tabii öyle bir muamele ve öyle bir hareket bizce şayanı kabul değildir. Yalnız ordumuzda zabitanın, kumandanların kendilerine verilen vazifeyi ifada gösterdiği tehalükü yani istekle atılma ve hissi namusu göstermek istedim dedi. Dipnot AZ'de Cilt 1 sayfa 271. Çarpışmanın ikinci günü 27 Ağustos'ta durum tümüyle değişti. Sakarya Savaşı'nda ün kazanmış Albay Kemalettin Sami komutasındaki 1. Ordu'nun 4. kolordusu Yunan atlarını yarıp 1700 metre yüksekliğindeki Erkmen Tepe'yi ele geçirdi. Aynı zamanda Fahrettin Paşa'nın süvarileri dağların arasından bir yol bulup Yunan atlarının gerisine ulaştılar. Sağ kanadını koruyan dağlık siperi yitiren Yunan 1. kolordusunun komutanı General Trikopis, aşağıdaki ovadan Afyon'a doğru aceleyle kaçarken malzemelerinin büyük bir bölümünü geride bıraktı. General Frango komutasındaki iki tümen batıya doğru öylesine hızlı kaçtı ki 1. kolorduyla iletişimleri kesildi. Daha kuzeyde bulunan General Dikenis komutasındaki 2. kolordu Trikopis'e yardım etmek için çok geç kaldı. Yunan birlikleri arasındaki iletişim ağı tümüyle çöktü. İzmir'deki General Hacıyanistis karşı sal geçirmesi için gereksiz emirler yağdırıyordu. Ama ancak düzenli bir geri çekilme planı Yunan ordusunu kurtarabilirdi. 27 Ağustos'ta Türk askerlerinin Afyon'un güneybatısındaki dağların arasından hatların ardına geçmesi, Anadolu'daki Yunan ordusunu tek bir darbeyle darmadağın etmeye yeterli oldu. Gerçi o zaman açıkça bilinmiyordu ama aslında Türklerin yapacağı tek şey geri çekilen Yunanlıları temizlemekti. 28 Ağustos'ta Mustafa Kemal karargahını yeni ele geçirilmiş Afyon Karahisar kasabasının belediye binasına taşıdı. Burada aldığı rapora göre Yunanlıların 1. ve 2. kolorduları 30 mil kadar batıdaki Dumlupınar yöresinde toplanmaktaydı. Kuzeyde Murat Dağı ve güneyde Ahır Dağı arasındaki vadide yer alan küçük Dumlupınar kasabası çevresine Yunanlar sağlam bir siper yapmışlardı. Geri çekilmek için vadiden geçen tek hatlı Afyon-İzmir demir yolundan yararlanmayı planlıyorlardı. Bu olanağı ortadan kaldırmak için küçük bir Türk birliğinin yaptığı saldırı geri püskürtülmüştü. Ama daha güçlü birlikler batıdan ve güneyden, 1. ordu ile kuzeyden 2. ordu birlikleri yaklaşırken, Fahrettin Paşa'nın süvarileri kuzeyden Yunanlıları sarmak için harekete geçmişti. Böylece Türklerin Yunanların etrafındaki çemberi kapatmaya fırsatları vardı. Ancak Trikopis'in yardımına koşmaya zaman bulamayan bir tümen ile daha kuzeydeki 3. kolordu henüz çarpışmalara katılmamıştı. Ve güçlerinin büyük kısmını Dumlupınar'a yığdıkları takdirde Türk ordusunun sağ kanadı tehlikeli bir biçimde açıkta kalacaktı. Daha temkinli davranmanın bir yolu kuzeye yönelip oradaki Yunan askerleriyle başa çıkmaya çalışırken 1. ve 2. kolorduların az çok düzenli bir biçimde İzmir'e geri çekilmelerine izin vermek olurdu. Mustafa Kemal bu seçenekleri İsmet, Fevzi ve Nurettin Paşalarla tartıştı. İsmet Paşa anılarında Dumlupınar'daki Yunan güçlerinin kuşatılması ve daha zayıf olan Türk birlikleri tarafından kuzeydeki Yunanların taciz edilmesi önerisinin kendisine geldiğini yazacaktı. Dipnot İsmet İnönü Cilt 1 sayfa 290. Ne olursa olsun 28 Ağustos gecesi Dumlupınar'da öldürücü darbenin indirilmesi gerektiğine karar veren Mustafa Kemal idi. Dipnot Erikon sayfa 808. Kıskaç hareketinin sağ kolunu yönetmesi için Fevzi Paşa'yı kuzeye gönderdi ve İsmet Paşa'yı Afyon'da bırakarak güney ve batıda toplanmış olan güçlerin başına kendisi geçti. Türk birliklerinin kuşatmayı tamamlaması bir gün sürdü. 30 Ağustos'ta Mustafa Kemal kuşatma altındaki Yunanlara son saldırıyı gerçekleştirmek üzere karargahını Dumlupınar'ın biraz doğusunda demir yoluna bakan ve o tarihten sonra Zafer Tepe adıyla bilinen alçak bir tepeye taşıdı. Önce ağır topçu ateşi altında kalan ve ardından Türk askerlerinin süngüleriyle karşılaşan Yunanlar bir anda dağılıverdiler. General Frango komutasındaki grup Dumlupınar siperlerini terk ederken 1. ve 2. kolordu komutanları Trikopis ile Dikenis askerlerini Murat Dağı'nın kuzey yamaçlarından kuzeybatıya çekerek kurtarmaya çabaladılar. 30 Ağustos çarpışması Yunanların 1. ve 2. kolordularını tümüyle etkisiz hale getirdi. Dumlupınar'da ölmekten ya da esir düşmekten kurtulmuş olan askerlerin artık tek düşüncesi bir an önce Anadolu'dan kaçmaktı. Öteki kolordular dağıtılırken izlemekle yetinen daha kuzeydeki 3. kolordu Marmara Denizi kıyılarına aceleyle geri çekilmeye hazırlandı. 31 Ağustos'ta Mustafa Kemal ile Fevzi ve İsmet Paşalar Dumlupınar yakınındaki bir evin avlusunda buluştular. Bir kağnıya yaslanarak bundan sonra ne yapacaklarını konuştular. İsmet Paşa 1. ve 2. orduların İzmir'e doğru kaçan Yunanlıları kovalamasını ve yeni bir savunma hattı oluşturup Trakya'dan yardım almaya çalışmasını önlemek gerektiğini öne sürdü. İsmet Paşa her koşul altında yeni bir çarpışmaya girmekten kaçınıyordu. "Benim arkamda fabrikalarım yoktur, yeniden hazırlanamam." dediğini anımsıyordu. Dipnot İsmet İnönü Cilt 1 sayfa 290-291. Fevzi Paşa ise 2. ordunun kuzey bölgeleri temizlemesini, 1. ordunun tek başına İzmir'e ilerlemesini istiyordu. Mustafa Kemal İsmet Paşa'nın tarafını tuttu. 1 Eylül'de yayınladığı emirde ilk kez zafer kazanıldığından söz etti. Emir, ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri sözleriyle bitiyordu. Dipnot ATTB sayfa 473-474. Akdeniz Dumlupınar'dan 250 mil uzaktaydı. 2-3 Eylül tarihinde Murat Dağı'ndan Banaz Ovası'na inen iki Yunan kol ordusunun komutanı olan generaller Trikopis ile Digenis tuzağa düştüklerini fark ederek teslim oldular. Bir Türk yüzbaşı onları teslim aldı. Toplam olarak 500 Yunan subayı, 5000 asker ve yüzlerce makineli tüfekle 12 sahra topu Türklerin eline geçti. Dipnot Erikan sayfa 827. Gerçi bu sayı Türkiye'deki Yunan güçlerinin büyük çoğunluğunu oluşturmuyordu ama yine de ordunun morali bozuldu. Düşman topraklarında bir cepheyi çok uzun bir süre tutmaya çalışmışlar ve Nizelos taraftarlarıyla kralcılar arasındaki çekişmeler nedeniyle disiplini yitirmişler. İtilaf devletlerinin prensipte Türklere bırakmayı kararlaştırdığı toprakları ellerinde bulundurmak için kanlarını dökmeye zorlanmışlardı. Yunan askerlerinin kitleler halinde bu sonuçsuz göreve itiraz etmeleri hiç de şaşırtıcı olmamalı. Mustafa Kemal'in yıldırım hızıyla kazandığı zafer 2 yıllık bir politik çabanın sonucu olduğu gibi Yunanların Anadolu'da uğradıkları yenilgi de yalnızca umuda dayanan hatalı hesapların sonucuydu. Teslim alınanlar artık Uşak'a taşınmış olan Türk cephe karargahına getirildiler. İsmet Paşa anılarında şöyle yazıyor. Generaller gayet yorgun bir haldeydiler. Dudakları şişmiş, çay ikram ettim, beraber çay içelim dedim. Çay içecek halleri yoktu, içemiyorlardı. Kendilerine arkadaşça iyi muamele ettik. Kendilerinin iyi muharebe ettiklerini, talihin yaver olmadığını söyledim. Konuşmalarımız bitince palaskamı, kılıcımı taktım. Kendilerine sizi resmi vaziyetimle başkumandana takdim edeceğim dedim. Atatürk çok Ali Cenap davrandı, onlarla konuştu, teselli etti. Kendileri çok mütehassıs oldular. Dipnot, İsmet İnönü, cilt 1 sayfa 292. Halde Edip'e göre Mustafa Kemal Yunanlı esir generallerle tokalaşmış ama İsmet ile Fevzi bunu yapmayı reddetmiş. Tansel, sayfa 174-176. Ama İsmet daha önce esirlerle görüşmüştü ve onlar Mustafa Kemal'in yanına götürülünce diğer Türk komutanlar gibi o da geride kalmıştı. Mustafa Kemal esir generallere kahve ve sigara ikram edip onlar için yapabileceği bir şey olup olmadığını sordu. Trikopis yalnızca akıbetinden ailesine haber verilmesini istedi. Dipnot Tansel cilt 4 sayfa 175-176. Kendisine her türlü kötülüğün yakıştırıldığı Mustafa Kemal, uygar bir subay ve beyefendi olduğunu sergilemek için bu fırsattan yararlandı. Trikopis tüm cephenin komutanlığına getirilmiş olduğu haberini tutuklu bulunduğu süre içinde aldı. Bu son derece kötü bir şakaydı. Aynı gün İsmet Paşa Dumlupınar çarpışmasına Başkumandanlık Meydan Muharebesi adı verildiğini açıkladı. Dipnot, adı geçen eser, sayfa 168, not 43. Belki de büyük savaşta Alman Başkomutanlığının Batı cephesine düzenlediği sonuncu ve başarısız saldırıya verdiği Kaiserschlacht adından esinlenmişti. Bu adın verilmesinin amacı diğer komutanların kazanılan zafere kendi adlarını yazdırma girişimlerini daha başlamadan önlemekti. Tüm komutanlar ödüllendirildi ve İsmet Paşa ile 1. Ordu Komutanı Nurettin Paşa'nın rütbesi Tuğgeneral'den Ferikli'ye yani tüm generalliğe yükseltildi. Ama Nurettin Paşa Mustafa Kemal'in kendisine kötü davrandığını ileri sürerek yıldızını takmayı reddetti. 2. Ordu'nun başındaki Yakup Şevki Paşa'nın görevi kuzeyde Marmara Denizi yönünde kaçan Yunanları kovalayan güçlere komuta etmek olarak değiştirildiği halde Nurettin Paşa bu ordunun kendi komutasındaki 1. Ordu ile birlikte İzmir'e doğru ilerlemesini kabul etmedi. Gerçekten de Nurettin Paşa'nın hırsının sağduyu sınırlarını aştığını fark eden Mustafa Kemal yetkisini kullanarak onun birliklerine doğrudan doğruya emirler vermişti. Dipnot İsmet İnönü, cilt 1, sayfa 296-298. Gerçi Mustafa Kemal ordunun başında uzun süre bulunmuyordu ama bulunduğu zaman da yetkinin kimde olduğu konusunda hiçbir kuşkuya yer bırakmıyordu. Şubat ayı gibi erken bir tarihte İngiltere'nin İzmir'deki temsilcisi Sir Harry Lamb, gitmek zorunda olduklarını anlayan Yunanlar kimlerin zarara uğrayacağını hesaba katmadan arkalarında bir çöl bırakmaya karar verdiler. Zaman ve imkan buldukları her şeyi Yunanistan'a götürmek istiyorlar, Türklerin mallarını talan edecekler, evlerini yakıp yakacaklar uyarısını yapmıştı. Dipnot Gilbert sayfa 251. Türklerin zafer kazanması çok hızlı olmuştu. 6 gün bile sürmediğinden talan ettikleri malları götürmek bir yana, kendi depolarındakileri bile boşaltamadılar. Fakat Sir Harry Lamb'in uyarısının geri kalanı gerçekleşti. Afyonkarahisar'da Türkler kaçan Yunanların çıkardığı yangınları söndürmeyi başardılar. Dipnot ASD cilt 1 sayfa 274. Ama Uşak'tan İzmir'e kadar yüzlerce köy ve bir dizi pazar yeri yakıp yıkıldı. Alaşehir'deki 4500 evden 4300'ü yakılırken 3000 kişi yaşamını yitirdi. Manisa'da ise 14.000 evden yalnızca 1400'ü ayakta kalabildi. Kuzeyde Eskişehir tren istasyonunu çevreleyen mahalle yerle bir edildi. Dipnot Tansel Cilt 4 sayfa 173. Türk birlikleri süvarilerin öncülüğünde İzmir'e doğru koşarken Mustafa Kemal ordunun olduğu kadar siyasi durumun denetimini de elinde bulundurmaya çabalıyordu. İsmet ve Fevzi Paşaların yardımı bile doğrudan doğruya 1. Ordu'nun komutanı Nurettin Paşa'nın sınırsız hırsını dizginlemeye yetmemişti. Geri çekilen Yunan askerlerinin ve yöredeki Rumların direniş çabaları derhal temizleniyordu. Yine de Yunan ordusunun büyük bir bölümü sahile ulaşmayı başardı. 5 Eylül'de kenti elde tutmaya yardım etmek için deniz yoluyla İzmir'e bir Yunan tümeni geldi. Ama askerler ayaklandı. Ertesi gün Yunan Başkomutanlığı İzmir'in doğusundaki dağların oluşturduğu engelin bir boşluğunda yer alan Nif, şimdi Kemalpaşa yöresinin terk edilmesine ve geri çekilen askerlerin Yunanistan'a gönderilmek üzere İzmir'in güneybatısındaki Urla'ya yönlendirilmesine karar verdi. Türklerin kazandığı zaferin sürati ve büyüklüğüyle şaşkına dönen İtilaf devletleri bir ateşkes imzalanması önerisini yinelediler. Ankara'daki Rauf Orbay bu isteği Mustafa Kemal'in seyyar karargahına aktardı. 5 Eylül'de Mustafa Kemal Anadolu'daki Yunan ordusu topyekün yenilgiye uğradığı için bu noktada bir ateşkes pazarlığının gerekli olmadığını bildirdi. Bu nedenle yalnızca Trakya'daki Türk yönetiminin Osmanlı Devleti'nin 1914'teki sınırlarına kadar götürülmesi için görüşmeler yapılabilirdi. Mustafa Kemal bu bölgenin ateşkesin imzalanmasından sonra 15 gün içinde Ankara hükümetinin askeri ve sivil yönetimi altında bırakılmasını, Yunanistan'ın bütün Türk savaş esirlerini serbest bırakmasını ve son 2,5 yıl içinde yarattıkları zarara karşılık tazminat ödeneceği güvencesini vermesini istedi. Türk tarafının bu koşulları pazarlık masasına getirme önerisi 10 Eylül'e kadar geçerliliğini koruyacaktı. İzmir'deki İtilaf devletleri konsoloslarının dolaysız yaklaşımı üzerine Mustafa Kemal 9 Eylül'de onlarla Nif'te buluşmayı kabul etti. Dipnot Nutuk sayfa 449-450. Ancak bu randevuya konsoloslar gelmedi. Türk birlikleri bir gece önce İzmir'e ulaşmış ve 9 Eylül'de kenti ele geçirmişlerdi. Vaat edilen sahili ilk kez o gün gören Mustafa Kemal 10 Eylül'de İzmir'e girdi. Batı Anadolu'daki Yunan birliklerinin sonuncuları 16 Eylül'de Urla Yarımadası'ndan ayrıldı. Dipnot, Llewellyn Smith, sayfa 311. 3 gün içinde Yunanlar Kuzeybatı Anadolu'yu boşaltma işlemini tamamladılar. Osmanlı Türklerinin ilk başkenti olan Bursa, İzmir'den bir gün sonra 9-10 Eylül'de el değmemiş bir biçimde geri alındı. Bunu bekleyen Büyük Millet Meclisi 6 Eylül'de 2 yıl önce Yunan işgali karşısında yas işareti olarak kürsüye örtülmüş olan siyah örtünün kaldırılmasına karar verdi. Dipnot, Tansel, Cilt 4, sayfa 182. Türkler İstiklal Savaşı'nı kazanmıştı. Mustafa Kemal'in Yunan ordusunu Anadolu'nun bağrında önce durdurup sonra vurma stratejisi başarılı olmuştu. Son darbeyi erteleyip çılgınca hareketlerden kaçınarak ordunun kayıplarını en aza indirgemişti. 3 yıl süren savaşta Türk ordusunun toplam kaybı 13.000 ölü ve 35.000 yaralıydı. Dipnot Özakman sayfa 464-465 Seleki düzeltiyor sayfa 92-93. Son saldırıda ölü yaralı ve kayıp askerlerin sayısı 13.000'e ulaşırken Yunanların kaybı 35.000 esir de dahil olmak üzere 70.000'i geçiyordu. Ayrıca Yunan ordusu silahlarının yarısını ve malzemelerinin neredeyse tamamına yakınını arkasında bırakmıştı. Dipnot Erikan sayfa 838. En büyük kaybı ise Anadolu'nun sivil halkı vermişti. Türk askerlerinin İzmir'e girişinden önce kentin Müslüman toplumu Yunanların elinden çok acı çekmişti. Şimdi ise sıra Hristiyanlara gelmişti. Yunanlı yetkililer 7 Eylül'de İzmir'den ayrıldılar. 9 Eylül'de Türk süvarileri kordon boyunda ilerlerken bir el ateş edildi ve bir Türk askeri yaralandı. Ayrıca şehrin zengin Avrupalı semtlerinde de silah sesleri duyuldu. Bunun dışında İzmir sakindi. Türk askeri yetkilileri yağmacılığa karşı uyarılar yapmış olmasına karşın Ermeni semtleri derhal talan edildi. Türklerle Ermeniler arasındaki nefret duygusu çok şiddetliydi. Ermeniler Türkçe konuşuyorlardı ve Anadolu'da doğup büyümüşlerdi. Ama bir kuşak içinde sırtlarını Müslüman komşularına dönüp onların yabancı düşmanlarının tarafını tutmuşlardı. Sonu cinayetle biten bir aile kavgasına benziyordu. Büyük savaş öncesinde bile Hristiyan komşularından daha yoksul olan Türklerin durumu şimdi daha da kötüydü. uzun zamandır kanun dışı bir yaşam süren Müslüman başı bozuklar, kente dolup sahip oldukları tek eşya üstlerindeki yırtık pırtık üniformalar olan Türk askerlerine katıldılar. Kadife Kale yöresindeki yoksul semtlerde yaşayan Müslümanlar da durumlarını düzeltmek için bu fırsattan yararlanmak istediler. Yalnızca kararlı ve tarafsız bir komutan büyük çaplı bir düzensizliği önleyebilirdi. Ama İzmir'in askeri komutanlığına getirilen Nurettin Paşa intikam peşinde koşuyordu. Valinin konutuna yerleşir yerleşmez 1919'da kentten uzaklaştırılmasına neden olan Yunan başpiskoposu Hristostomos ile arasındaki hesabı görmek üzere yanına çağırdı. Başpiskoposu vatana ihanetle suçlayıp konuttan dışarı attı ve orada toplanmış olan Müslümanlara ilgilenmelerini söyledi. Bir Fransız devriyesinin gözleri önünde başpiskopos linç edildi. Dipnot, Puax, sayfa 22 ve Llewellyn Smith, sayfa 309. Hristostomos'un öldürülme tarihini 9 Eylül yani Mustafa Kemal'in İzmir'e gelişinden bir gün önce olarak veriyor. Bu tarih olayın 10 Eylül pazar günü yaşandığını söyleyen Marjorie Housepian'a oranla daha doğru olabilir. Smyrna, 1922, sayfa 133. Ayak takımının egemenliğine davetiye çıkarılmıştı. Çoğunlukla Ermeniler üzerindeki saldırıların şiddeti arttı. 13 Eylül'de Ermeni mahallesinde çıkan yangın hızla deniz kenarındaki diğer Hristiyan mahallelerine sıçradı. Kısa zamanda neredeyse hepsi yok oldu. Şehrin dörtte üçünü yutan yangından yalnızca tepenin üstündeki Türk mahallesi ile küçük Yahudi mahallesi kurtulmuştu. On binlerce Hristiyan deniz kenarına kaçtı. Kağıt üzerinde Türk-Yunan savaşına tarafsız kalmış olan İtilaf devletlerinin vatandaşlarını götürmek üzere limanda büyük bir savaş pilosu ve diğer deniz araçları toplanmıştı. Yangın başladığında zaten birçoğu çoktan kaçmış durumdaydı. İtilaf ve Türk devletlerinin devriyeleri önce Osmanlı vatandaşı olan Hristiyanların gemilere binmelerini önlemeye çalıştılar. Ama mültecilerin çektiği acı öylesine büyüktü ki İtilaf subayları alabilecekleri kadar insanı bindirmeyi kabul ettiler. Toplam olarak 213 bin erkek, kadın ve çocuk yani şehir nüfusunun çoğunluğu boşaltıldı. Dipnot, Walder, sayfa 177. Etnik çekişmeler hiç ara vermeden 1912 yılından bu yana sürüyordu. İstiklal Savaşı'nı kazanıp komşularına toprak verilmesini önlemiş olan Müslümanlar artık Türkiye'de Hristiyan azınlıkları görmek istemiyorlardı. İzmir'in çoğu yangınından 2 ay sonra Mustafa Kemal, Garbi Anadolu'da gayrimüslim anaasırın memleketten ihracı hususunda bir cümle ordu mensuplarının gösterdikleri gayreti vatanperveranın kendi şahıslarına inhisarını ima ettiğini söyleyerek Nurettin Paşa'yı eleştirdi. Dipnot, Borak, Atatürk'ün resmi yayınlara girmemiş. Sayfa 366. Ama dikkat edilmeliydi. Mustafa Kemal'e göre Nurettin'in Anadolu'daki Rum ve Ermenileri ihraç ve imha etme arzusu, ulusal çıkarları zedelememek için kalkışılmaması gereken bir demagojiden başka bir şey değildi. 2 Kasım 1922'de Ankara'da mecliste yaptığı uzun konuşmada Mustafa Kemal, İzmir yangınından söz etmezken Afyonkarahisar'da Rumların başlattığı yangını gündeme getirdi. Dipnot ASD Cilt 1 sayfa 274. 1927'deki 6 gün süren nutukta da İzmir yangınına değinmedi. Bazı şeylerin söylenmemesi daha iyidir. İsmet Paşa ise daha açık sözlüydü. Anılarında her iki yangının da Rumlar tarafından çıkarıldığını ve İzmir'in baştan başa alevler içinde kaldığını yazacaktı. Bu yangınların sebepleri büyük tarih hadiseleri içindeki sebeplerdir. Küçükler emir aldıklarını söylerler, büyükler disiplin kalmadığını söylerler. Sevinmek veya acınmak duygularının çatıştığı bu günlerde Atatürk'ün Alaşehir veya Salihli'de bir sundurma altında konuşurken bir gün yine Yunanlarla ittifak etmemiz ihtimalinden bahsettiğini hatırlarım. Dipnot İsmet İnönü Cilt 1 sayfa 300. Ama Mustafa Kemal İzmir yangınını tartışırken sadece bırak yansın, yıkılsın demişti. Dipnot Latife'nin 26 Ekim 1922 tarihinde Salih Bozok'a yazdığı mektuptan. Bozok sayfa 217. Bu emir değil, etnik çatışmalar olduğunun kabul edilmesiydi. Mustafa Kemal ile görüşmek için İstanbul'dan İzmir'e gelen milliyetçi gazeteci Falih Rıfkı Atay, günlüğüne yağmacıların yangının yayılmasına yardımcı olduklarını not düşmüştü. Şöyle yazıyordu. İzmir'i niçin yakıyorduk? Kordon konakları, oteller ve gazinolar kalırsa azınlıklardan kurtulamayacağımızdan mı korkuyorduk? Birinci Dünya Harbi'nde Ermeniler tehcir olunduğu vakit Anadolu şehir ve kasabalarının oturulabilir ne kadar mahalle ve semtleri varsa gene bu korku ile yakmıştık. Bu kuru kuruya tahripçilik hissinden gelme bir şey değildir. Bunda bir aşağılık duygusunun da etkisi var. Bir Avrupa parçasına benzeyen her köşe sanki Hristiyan veya yabancı olmak mutlak bizim olmamak kaderindeydi. Koyu bir mutaassıp, öfkelendirici bir demagog olarak tanınmış olduğum Nurettin Paşa olmasaydı, bu facianın sonuna kadar devam etmeyeceğini sanıyorum. Dipnot, Atay, Çankaya, sayfa 325. Türkiye'nin doğu bölgeleri büyük savaşta harap olmuştu. Şimdi de en zengin ve en gelişmiş Batı Anadolu enkaza dönüşmüş, halkı yerinden edilmişti. Yunanlardan kaçan Müslümanlar geri dönüyordu. Osmanlı ekonomisinin büyük ölçüde beceri ve yeteneklerine dayandığı Rumlar ve Ermenilerden kaçabilenler şanslı olanlardı. Bu 1918 Ekim'inde ateşkes imzalandığında Osmanlı yönetimi altında az ya da çok barış içinde yaşayan toplumların güvenliği için Lloyd George'un savunduğu politikanın sonucuydu. Artmış olan gerginliğin Hristiyan ile Müslümanların savaş nedeniyle çoğulcu etnik bir toplum biçiminde yaşamalarını olanaksız hale getirmese bile zorlaştırdığı gerçekti. Ama eğer Yunan işgal ordusunun girmesine izin verilmeseydi, etnik toplumların birbirinden ayrılması zaman içinde gerçekleşecek ve bu kadar kan dökülmeyecekti. İngiltere Yüksek Komiserliği'nin tercümanı Andrew Ryan geriye bakınca İngiliz politikasını haklı göstermek için Hristiyan topluluklarını koruma amacı taşıdığını söyleyecekti. Dipnot Ryan, sayfa 228. Sonuçta bu politika o toplulukları yok etti. Ama Mustafa Kemal için Anadolu'nun enkaza dönüşmüş olması, ülkesi ve kendi adına taşıdığı hedefleri gerçekleştirme olanağını sağladı. Türkiye yeniden yapılandırılacaktı ve bu yapılandırmanın mimarı da kendisi olacaktı.